Ayrım 3 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 39 Serapa Kahveler. Evliya Çelebi'deyseniz İstanbul'un sıra kahvelerini dolaşmakla bitiremezsiniz. 1971 yılında yapılan bir sayıma göre sadece Beyoğlu'nda 1259 kahve vardır. İstanbul'un kahvesi en çok olan semti de burasıdır. Beyoğlu'da 1133 kahve ile Eminönü ilçesi izler. Fatih'teki kahve sayısı ise 857'dir. Ondan sonra 417 kahve ile Kadıköy, 400 kahve ile Zeytinburnu, 383 kahve ile Eyüp gelir. Üsküdar'ın 277, Beşiktaş'ın 217, Beykoz'un ise 139 kahvesi vardır. Edmond de Amicis 19. yüzyılın ikinci yarısında mezarlık işlerinde bile kahveler olduğunu, Merkez Efendi'de çınar altında Hacıgen kahvesini düşünün, yazar. Amicis'e göre o çağda Galata ve Beyazıt kulelerinde de kahve içilir. Nedir? İstanbul'u dolduran kahvelerden çoğu da çok küçük şeylerdir. Mahalle ve sokak aralarına sokulan bu küçük kahvelerde Türkler kış ayları küçük bir mangalın etrafını çevirir. Bu kahvelerin çoğu da büyük bir oda ya da küçük bir dükkan boyutundadır ve beyaz badana duvarlıdır. Kimileri Bizanslılardan kalma yapıların bir köşesine sığındıkları için tavanları tonozludur. Yaz günleri Tophane ile Ayasofya meydanlarında kurulan çadırlar da kahvehane olarak kullanılır. Çadır içindeki arkalıksız hasır iskemlelere kurulan müşterileri güneşten korur. Hava kararmaya başlayınca da kahveci iskemleleri çadırın dışına çıkarır. Müşteriler akşam namazından sonra burada nargilelerini tokurdatıp kahvelerini yudumlarlar. Tarihçi Dawson, 18. yüzyılda da İstanbul'un hemen hemen her sokak ve caddesinde kahveler görmüştür. Bunlar çoklu köşk biçiminde ve hep güzel manzaralı iç açıcı yerlerde kurulmuştur. Kır yerlerinde büyük ağaçların ya da asma çardaklarının altında da kahveler oluşur. Bunlardan biri belki en büyüğü 17. ve 18. yüzyılda Kadırga'dadır. Bunun kadar eski bir kahvede Haliç'te çardak iskelesinde vardır. 56 kahvesi diye anılan bu Yeniçeri kahvesi 1826 yılında öteki Yeniçeri kahvelerinin yanı sıra kapatılır. Bu kahve üzerine Kalender adındaki bir halk ozanının yazdığı bir destanda şöyle denir. Çardaktaki 56 kahvesi, le bir deryada muhabbet kafesi, peykeler müzeyyen, âli sofalar, cümle levazımı mükemmel hepsi. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı tarihinde yasaklar adlı incelemesinde Yeniçeri kahvelerinin kapıları üstünde orta nişanı bulunduğunu yazar. Dipnot, orta, Yeniçeri örgütünde bölük yerine kullanılan bir terimdir. Sayıları 196'yı bulan ortalarda en çok 100 nefer bulunur. Her ortanın kendine özgü alameti ve bayrağı vardır. Savaş zamanlarında ortalar alametlerini ya da nişanlarını çadırlarının üzerlerine asarlar. Orta nişanları genellikle şimşir, pek pek abanoz üzerine kabartma olarak işlenir. Sonra da boyanır ve yaldızlanır. Nişanı yerine asmak içinse bir tören düzenlenir. Süleymaniye Ağa kapısından yola çıkan tören alayında baş karakullukçu nişan lefasını başının üstünde tutarak taşır. 40'ı 50'yi aşkın delikanlı da altın ve gümüş kınlı hançerleri, keşmir şalları ve Cezayir kesimi giysileriyle levhanın önü ve ardı sıra yürür. Alayın en önünde de elleri teberli Bektaşi babaları yer alır. Soytarılar, çengiler, köçekler de çeşitli maskaralıklar, oyunlar döktürür. Atlı alay çavuşları ise nişanın geçeceği yollardaki halkı kırbaç ve kamçı ile dağıtır. "Savulun birey, savulun, nişan geliyor!" diye bağırırlar. Nedir? Her Yeniçeri kahvehane açamaz. Kahve işletenlerin hemen hemen topu Yeniçeri zorbasıdır. Bunların en ünlüleri de Kule Dibi kahvehanesinin sahibi Kalyoncu Burunsuz Mustafa, Hendek kahvehanesinin sahibi Tersane Başçavuşu Darıcalı İbrahim, 56 kahvesinin sahibi Galatalı Hüseyin Ağa, Toygar Tepesi kahvehanesinin sahibi Tiflisli Ali, Balaban İskelesi kahvehanesinin sahibi Kız Mustafa, Esir Pazarı kahvehanesinin sahibi Baba Dağlı, Hasan Paşa Hanı kahvesinin sahibi Sarhoş Mustafa, Irgat Pazarı kahvehanesinin sahibi Turnacı Ömer'dir. İstanbul'da çokluk yaşlıların, gençlerin, tulumbacıların, tiryakilerin ve esrarkeşlerin kahveleri ayrıdır. Gençler yüzük oyunu, tuğra oyunu gibi oyunlar oynarlar. Bunların arasında kavga gürültü hiç eksik olmaz. Tiryaki kahvelerinde yoğurt çanağına yakın kahve fincanları ocağın etrafına dizilir. Çubuklar, nargileler köşeyi doldurur. Yaşlıların kahvelerinde ise iki büklüm ihtiyarlara rastlanır. Bunlar süreyen göğüs ingini, yani müzmin bronşit oldukları için kahvenin içi öksürük ve göğüs hırıltısıyla çın çın öter. Ama 18. yüzyıldaki İstanbul kahvelerinin bolluğunu anlamak için 1791-1792 yılında 3. Selim zamanında yazılan Bostancı defterlerine bir göz atmak yetişir. Defterlerin sayfalarını çevirdikçe görürsünüz ki İstanbul'un o zamanlar oturulan her kıyısı serapa kahve dükkanıdır. Un kapanı, yani kapağını dakik iskelesi, fener iskelesi serapa kahvedir. Fener'dekilerin en ilginci de iskele yanında deniz üstündeki kahvedir. Fransız ozanlarından Nerval, fener ve kandillerle aydınlatılan bu kahve, örneğince Fener'de 1843 yılında daha bir sürü kahve olduğunu söyler. İskele kahvesinden gökyüzünün mavisinde geniş yaylar çizen, atmacalarla suları kanatlarıyla yaran martılar görülür. Denizde gidip gelen sandalların da seyrine doyum olmaz. Ama kahvenin içi birçok kahveler gibi cigara dumanlarıyla doludur. Théophile Gautier bu kahveye 1852 yılında kayıkla gelindiğini yazar. Fener'deki Patrikhane'nin yasakçısı İbiş'in kahvesi de 18. yüzyıldan kalma bir kahvedir. Fener'e kadar uzanmışken araya bir de meyhane bulaşıklarını sokuşturalım ki sonradan hayıf çekmeyelim. Fener'de gümüş halkalı, tanaşaki, sukiyas ve kamburoğlu adlarında dört büyük gedikli meyhane vardır. Sakızlı ve kafesli adlarında iki gedikli de Kiremit mahallesine sığınmıştır. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmayıp Fener İskele gazinosundan içeri dalacağız. Çünkü az biraz sonra Ahmet Rasim de orada bir arkadaşıyla buluşup iskeleden kayığa atlayacaklar ve ver elini kağıthane. Biz de sesimizi kısıp kendimizi kayığın sintisine yapıştırırsak bedavadan bir kağıthane sefası derlemiş oluruz. Ama ilkin 1882 yılında olduğumuzu söyleyelim. Yanlışlık yapar da kendimizi 1982 yılında sanırsak ne Ahmet Rasim'e rastlarız ne de Fener İskele Gazinosu'na. Çünkü 1960'ta değilse de 1970'te gazinonun adından başka bir şey kalmamıştır. Gizli değildir ki gazino vapur iskelesinin hemen yanı başında, vapurdan çıkıldığına göre sağ kolda deniz kıyısındadır. Salonu büyük mü büyüktür. Önde kazıklar üstünde bir salaşı, arkada çıtı pıtı bir bahçesi vardır. Üsküdarlı Rıza bu kahve gazino için şunları söyler. İskele başında gazinosunun, methini duyduğumda gittim Fener'e. Selsebil olmuş ülfet muhabbet, çıkamaz içine giren bir kere. Macar Türkologlarından Doktor Ignaz Kunoş, 1880 yılında Türk dili üzerine incelemeler yapmak üzere İstanbul'a geldiğinde, bir gün bir kayığa atlayıp burada da boy göstermiştir. Ne ki kahvenin kalabalığı, ince saz takımı, Rumyozların pepelemeleri, Ermeni hanendelerin yanlış söyleyişleri onu hiç açmamış ve ''Gel şehzade başındaki sessiz kahveler, direkler arasındaki kıraathaneler, benim hoşuma giden dinginlik ancak sizde var.'' diyerek toz olmuştur. Ahmet Rasim gazinoya girişini yaptığında daha öğle olmamıştır. Deniz yakasındaki masalarda 4-5 kişi oturmuş çakıyorlardır. İçlerinden Habeşi biri titrek ve üzünçlü bir sesle Hicazkâr üzerinde gezinmeye başlar. Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı? Ya derdi dile kılmadığım çare mi kaldı? Bülbül ne acep ter ki vatan eyledi şimdi. İklimi çemen yoksa yine hare mi kaldı? Oh be! Ahmet Rasim'in yüreciğinde bir koşturmadır başlar. Habeşi gazel biter bitmez bir şarkıya girer. Bu kez yanındakiler de ona katılmışlardır. Yazarımızın eğlence arkadaşı gazinoya geldiğinde onların masasındaki kemancıyı tanımıştır. Ha, demek Serçe Tevfik de burada. Kim dedin? Serçe Tevfik, kemani kör sabuğun çırığıdır. Ödekiler kim? Bir tanesini tanıyorum, o da okuyucu. Bunlar da bugün kağıthaneci. Belli, ben gideyim de bir kayık tutayım. Bunları bekleriz, arkalarını bırakmayız. Köşedekilerin sayısı gittikçe artıyordur. Hesapça 3-4 kayıklık olunca kalkarlar, iskeleye doğru yürürler. Onlar 3 sandala, bizimkiler de 1 piyadeye kurulur. Hasköy önlerine geldikleri vakit onları 3 piyadenin beklediğini görürler. Piyadelerde ikişer hanımla birer Arap halayık vardır ki, Ahmet Rasim'in arkadaşı bunların o çağın en ünlü genel evlerinden olan Acem'in kızları olduğunu çakmakta gecikmez. Kadınların topu da devrik yakalı, boncuk işlemeli pembe mantin feraceridir. Al hotozlar, kurmuşlar tülden ince yaşmak tutunmuşlardır. Bizimkilerin izledikleri sandallarda topunun da bir dostu vardır. Kağıthane deresinin ağzına geldiklerinde bizimkiler onları geride bırakıp dereden içeri süzülmeyi dürüstlük gereği sayarlar. Breh breh breh, akıl tasınıza ne düşerse burada var. Sandal içinde başına al ipek mendil sarmış, göğüs bağır açık, kuşak sarkık, pantolonu düşük, bahriye çifte tellisi oynayan mı istersiniz? Kıyıda el çırpan göbek atan başörtüleri uçarı, yeldirmeleri omuzdan sıyrılmış kıptiği karıları mı istersiniz? Sektirme klarnet nameleriyle taksim eden, şarkı okuyan takma saçlı hanendeler mi istersiniz? Elinde Hüsnü Yusuf Zerrin Demet'i, saçlarının arasına yapma bir gül sıkıştırmış Musevi karıları mı istersiniz? Başına ucu katır tırnağı püsküllü saz külah geçirmiş maskaralar mı istersiniz? Soyunup dökünerek ağaçlar altında ya da asırlar üstünde kadeh tokuşturanlar mı istersiniz? Topu da İstanbul'un dört bir bucağından koşup gelmiş, buradaki vitrinde yerlerini almışlardır. Dönüş de daha hava kararmadan başlar. Kahkahaların, çakıp çakıştırmaların, taksimlerin, şarkıların, kürek takıştırmaların, yol kesmelerin, itip kakıştırmaların, kaba saba harfendazlıkların, sövüp saymaların, sandaldan sandala atlamaların seyranı da dönüşle devreye girer. Ahmet Rasim'in kayığı da kendine bir yol açabilmek için silahtar ağzında yarım saat beklemek zorunda kalmıştır. Kara ağaç önüne geldiklerinde akşam ezanı okunuyordur. Nedir? Kağıthaneciler Eyüp'e, Piri Paşa'ya değin, sazlar, zurnalar, laternalar, feryatlar, naralar, gazeller, şarkılar, satıcı yaygaraları, nakkâhre, def, davul, dümbelek sesleri, ıslık ve el çırpmaları arasında varırlar. Ama biz kağıthanecileri bırakalım da yine kendi soğanlarımıza dönelim. Eyüp'teki bostan iskelesi de serapa kahvedir. Buranın en büyük kahvesi de iskelenin sağında, deniz kıyısında büyükten büyük bir yerdir. Son yıllara değin sürüp gelmiş olan bu kahve mezbahanın tam karşısında olduğu için özellikle yaz günleri pis pis kokar. Bostan iskelesindeki kahvelerin topu 3. Sultan Selim'in anası Mihrişah Sultan'ın yaptırdığı binalardır. Yaz günleri Büyük Dede Efendi ile Eyyubi Mehmet Bey hemen hemen her gün bu kahvelerden birinde buluşurlar. Akşamları değin meşkle vakit geçirirler. Zekai Dede de 1825-1897 bunlardan burada ders almıştır. Sazende ve hanendeler laf aramızda 20. yüzyılın başlarına değin bu kahvelerin eşiklerini aşındırırlar. Buraya son dadanan meşk alemlerine katılanlardan biri de Ahmet Rasim'dir. Yazarımız gençliğinde 4-5 günde bir buraya gelir, Zekai Dede'nin sayesinde ABC'sini öğrendiği musikimizin kimi pas tutmaz parçalarını belleğine çeker. Bunlar arasında Nuri, Hacı Arif, Hacı Faik, Hünkar İmamı Ali, Kel Ali Bey ki derdimi arz etmeye ol şuha bir dem bulmadım şarkısı için bir Mısır prensinden 400 altın almış ve kendi yazdığı güfteyi aynı besteye uygularsa 1000 altın vereceğini söyleyen bir başka para babasına da koskoca bir hayır çekmiştir. Dandini adıyla ünlenmiş Rıza, Santuru Ethem Efendi, Medeni Aziz Efendi ve de Musiki-i Hümayun'dan Latif Ağa'nın şarkıları ön sırayı tutar. Ne var? Yemiş iskelesi ile Eyüp iskelesi arasında daha bir sürü kahve vardır. Yemiş iskelesindeki Ahmet Yazıcı'nın kahvesi, Cibali iskelesindeki Mekkizade'nin akarı 3 adet kahve, Ayvansaray'da Köse Mustafa'nın kahvesi, Defterdar'da Berber İbrahim'in kahvesi, Eyüp'te Tığlıoğlu Çavuş Halile'sinin kahvesi bunlardandır. Dipnot Halile karısının. Evliya Çelebi'ye göre Eyüp 1630 yıllarında başka hükümettir. İstanbul'a denizden 9 mil, karadan 2 saattir. Ama yine de İstanbul'a bitişiktir. İstanbul'la Eyüp arasında hiç mi hiç boş arazi yoktur. 700 parça köye sözü geçer. 26 bucağı vardır. Adalet üzere yıllık 10 bin kuruş geliri olur. Başka subaşısı, mütevellisi vardır. Dört bir yanında sur diye bir şey yoktur. Kuzey yanı İstanbul yönetimindedir. Karşı yakası Sütlüce kasabasıdır. Arası bir ok atımıdır. Bağ bahçesi çoktur. Umur görmüş bir şehirdir. 9800 kadar saray ve ev vardır. Haliç boyunca Zalpaşa Camii'nden Kağıthane yolu üzerinde Civan Kapıcıbaşı Sarayı'na 3000 adım çeker. Yine Zalpaşa'dan Bülbül Deresi'ne 3000 adımdır. Yine Zalpaşa'dan İdris Köşkü'ne yani Karyağdı Tepesi'ne 3000 adımdır. Yine Zalpaşa'dan Nişancı'ya ve Topçulara 3000 adımdır. Son 100 yılın Eyüp kahveleri arasında Eyüp İskile gazinosu önde gelir. Gündüz kahve, gece gazino olan bu yerde Ramazan geceleri karagözle oynatılır. Kızıl Mescit sokağının bitiminde sağ kolda deniz kıyısındaki bu gazino 1. Dünya Savaşı günlerinde İbiş Ağa gazinosu diye de tanınır. 1936'larda Cemil Efendi'nin eline geçen kahve bir 10 yıl sonra da Salih Efendi'nin olmuştur. Salih Efendi kahveyi 15 yıl işletmiş, 1959'da da ciğerci Arnavut Necip Ağa'ya bırakmıştır. 1962 yılında Saim Sunal ve Recep Efendi'nin eline geçen kahveyi 1970'den beri de Saim Sunal işletir. Bu kahvenin hemen yanında şimdiler Şemsi Mısırlıoğlu kahvesi de vardır. Burayı 1930'larda İbiş Ağa'nın kalfası Hüsnü Efendi kahve haline getirmiştir. Eyüp'ün öteki kahveleri arasında Kavanoz Mehmet'in kahvesi, Kastamonulu Mustafa Efendi kahvesi, Dişçi Hacı Ahmet kahvesi, Keberburgaz kahvesi, Arnavut Melek Efendi kahvesi ve Eyüp Ağa kahvesi vardır. Eyüp Camii'nin karşı yakasında yer alan bu kahvelerden başka Avcılar kahvesi de sayılır. Daha eski yıllarda Kanlı Kahve diye anılan bu kahve sonradan Eyüp Halk Evi olmuş, Halk Evi yanınca da yerine bir pasaj yapılmıştır. Eyüp'teki Pierre Loti kahvesi de kar yağdı bayırının sonunda mezarlığın bitimindeki tepededir. Hüsamettin Bozok'la Salah Birsel 1948 Ağustos'un son günü buraya geldikleri vakit mezarlığın içinden geçmişlerdir. Pierre Loti kahvesinin üstündeki bina Kaşgari Tekkesidir. Tekkenin dolaylarında Zekai Dede ile Hattat Ahmet Kamil Efendi'nin mezarları vardır. Pierre Loti kahvesinin önünde şimdiler bir keçi yolu uzanır. Yolun bugünkü adı Kar Yağdı Sokağı'dır. Kahvenin yanını yalayan ve Kar Yağdı Sokağı'nı kahvenin arkasındaki İdris Köşkü Caddesi'ne bağlayan ara yolun adı ise Bal Mumcu Sokağı'dır. Bu sokakta Haşim'in kahvesi adıyla da bir kahve görünür. Evliya Çelebi buraların İdris Köşkü derler güzel bir gezinti yeri olduğunu söyler. Bayramiye tarikatından Şeyh İdris burada görkemli bir tekke de yaptırmıştır. Tarikat yaranı ile dervişler orada toplanıp safa ederler. Ama Sultan Mustafa Han'ın tahta çıkışında bu şeyh dinsiz, Allahsızdır diye şeyhi suçlayanlar olmuş, Sultan Mustafa da tekkeyi yıktırmıştır. Şimdiler Pierre Loti kahvesinin hemen önünde Loti'nin bir büstü durmaktadır. Kahvenin içine de Loti'nin fotoğrafları asılmıştır. Nedir? Eskiden Loti'nin buradan gördüğü manzarayı görmek olanağı yoktur. 23 Mart 1974 günü Halit Eskişar ve Sabahattin Batur eşliğinde buraya durum saptaması için son bir kez gelen Salah Birsel, eciş bücüş bina ve fabrikalarla dolmaya başlayan Halic'in 1948 yılındaki manzarayı bile arattığını içi tıp ederek görmüştür. Oysa bu manzara 19. yüzyılda yalnız Loti'yi değil bütün yabancıları büyülemiştir. 1835 yılında İstanbul'a gelen İngiliz yazarlarından Miss Julia Pardo, bakın o zamanın Eyüp tepelerinden görünen manzarayı nasıl bir coşkuyla anlatır. Eyüp tepelerinden görünen İstanbul manzarasına doyum olmaz. Güneş altında pırıldayan cami kubbelerinin altın alemleri ve gökyüzüne boy atmış beyaz minareleriyle Uluşehir Saray burnuna doğru dalga dalga uzanır. Uzakta Asya toprağında Bulgurlu tepeleri, kuzeydoğuya doğru Boğaziçi sırtları görünür. Beriyan'da Haliç'in gerisinde Kağıthane Deresi, gümüş bir şerit halinde sessizce limana dökülür. Karşıda yeşillikler arasında tepesine değin kırmızı tuğladan örülmüş Kızıl Minare Mescidi. Onun üstünde çıplak Ok Meydanı tepesi. Daha ötede Kasımpaşa Kaptanı Derya'nın buyruğu altındaki tersane, kızaklar, havuzlar. Kaptan Paşa'nın döküm döküm sarayı. Yine burada biçimsiz çiğ badanı ile ayrı bir koyuluk oluşturan Bahriye Kışlası. Daha ötede selvilerle bezenmiş Meyit Yokuşu. Aşıklar Mezarlığı. Dubalar üstünde Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayan köprü. Frenklerin binaları gittikçe küçülen Galata'sı, Beyoğlu'su. Ondan öte Tophane. Lord Byron'ın dediği gibi bu güzel memleket için Tanrı'nın neler yarattığını görmek ne hoş. Buraya bir zamanlar Abdülhak Şinasi Hisar da gelmiş ama o kahveden görünen manzaranın hiç değişmediği kanısına varmıştır. Nedir? Hisar bu kanıya varmak için sadece Bizans surlarının kalıntılarına, Büyük Selatin camilerine, Galata Kulesi'ne, Ok Meydanı'na ve Topkapı Sarayı'na bakmıştır. Hisar kahvede Loti'nin eski resmine rastlamayınca da çok yadırgamış, bunun nedenini sorduğu vakitte Loti kahvesinin iki tane olduğu karşılığını almış ve iyisinden şaşırmıştır. Pierre Loti kahvesini 1880 yılında Ragıp Ağa adında bir Bulgaristan göçmeni açmıştır. Kahvenin o zamanki adı da Ragıp Ağa kahvehanesidir. Kahve daha sonraları Seyfullah adındaki çırağa kalmış, ondan Kambur Halit'e, ondan Yakub'a, ondan da Haşim Dağ Deviren'e geçmiştir. Haşim Dağ Deviren kahveyi 1926'dan 1955 yılına değin 30 yıl işletmiştir. 1955'ten sonra Ali adında birinin 9 yıl kirası altında kalan kahveye 1964 yılında yıkılmak üzereyken Sabiha Tansu elini uzatmıştır. Şimdiler burayı Sabiha Tansu Lotus Limited şirketi adına işletmektedir. Turistik bir kahve haline getirilmiştir. Haliç'te bunlardan başka Silahtar Ağa'da Kağıthane Deresi'nde, bunlar yazlık ve geçicidir, Sütlüce'de, Defterdar'da, Halıcıoğlu'nda ve Balat'ta çok kahve vardır. Bunların çoğu deniz dudağındadır. Bostancı Defterleri Balat'ta İsmail'in kahvesiyle Hüseyin'in kahvesini anar. Kasımpaşa'da ise İbrahim Çavuş'un kahvesi vardır. Biraz ileride Meyit İskelesi'nde ise İsmail'in kahvesine rastlanır. Azap Kapı ile Kürekçi Kapısı arasında ise Kürt Mehmet'in, Seyit Ali'nin, Gümüş Ali'nin kahveleri sıralanır. Kasımpaşa'dan Hasköy'e gelindikte de Kumbaracıların Kayıkçılar Ketü Dağısı Ali'nin, Mustafa Ketü Dağı'nın, Bostani Osman'ın kahveleri görülür. Kasımpaşa'da 18. yüzyıldaki bir kahvede Derviş Mehmet Baba'nın kahvesidir. 1783 yılında ölen Mehmet Baba, Uşşaki tekkesi dervişlerindendir. Kalenderdir, gönül insanıdır. Kahvesi adam almaz. Kasımpaşa'nın son 100 yıl içindeki en ünlü kahvelerinden biri ise Koltukçulardaki Bahriye Kıraathanesidir. Haliç'teki kahveler zamanla önemlerini yitirmeye başladığı vakit yine de bir takım balıkçı ya da kayıkçı kahveleri buraların şanını sürdürmeye çalışır. Son yıllara kadar uzanan bu kahvelerin de en önemlileri Yemiş İskelesi'ndeki Balıkçılar Kahvesi ile Hasköy Balıkçılar Kahvesi'dir. Bunlara bir de Sütlüce'de Mevlevi Tekkesi'nin aşağısındaki Kayıkçılar Kahvesi'ni katmak doğru olur. Ama İstanbul'un en güzel balıkçı kahvesi Kum Kapı'dadır. Balıkçı kahvelerinden söz açılmışken Bakırköy'deki, Büyükçekmece'deki, Yeni Kapı, Samatya ve Pendik'teki kahveler de unutulmamalıdır. Gel gelelim, bunların çoğu yıkılmıştır. Bakırköy Balıkçı Kahvesi 1960 yılında Yalı Çayhanesi adını almış, Pendik'teki Vapur İskelesi yanındaki kahvede 1954-1955 yıllarında içkili lokantaya dönüşmüştür. Son yıllara değin kalan balıkçı kahveler arasında Anadolu Kava, Rumeli Kava, Karipçe, Poyraz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri kahveleri sayılabilir. Yine 1792 yılına dönelim. Haliç'ten çıkıp Galata Balık Pazarı iskelesine geldiğimizde Çil Çavuş'un kahvesini, Giritli Ahmet Ağa'nın kahvesini, Tonyalı Mustafa Çavuş'un kahvesini görürüz. Karaköy iskelesi ile Tophane iskelesi arasında ise Hamalbaşı Ahmet'in kahvesi, Dul Hatun'un kahvesi, Paşa Mustafa'nın kahvesi vardır. Tophane'deki kahveleri saymaya kalkmayın. Çünkü Tophane iskelesi ile Tophane-i Kebir iskelesi arası serapa kahvedir. Hazır buralara kadar gelmişken isterseniz tersane çavuşlarından Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa Ağa'nın kahvesine de bir göz atalım. Hiç değilse fuhuş kokusunun ne olduğunu anlarız. Ama dikkat edin, içerisi eli bıçaklı uğurlarla doludur. Tophane'nin ilerisinde Çavuşbaşı iskelesinde Süleyman Alemdar'ın kahvesiyle Aralık iskelede de Hüseyin Ağa'nın kahvesine rastlanabilir. Yalnız Hüseyin Ağa'nın kahvesinde oturmak isterseniz yanlışlıkla yandaki kapıdan içeri dalmayın ha. Riyale-i Hümayun kaptanının yalısından içeri girmiş olursunuz ki başınıza bela açılabilir. Dipnot: Riyale-i Hümayun, Riyale adını taşıyan amiralin gemisine verilen addır. Riyale ise Bontra amiral ya da Liva amiral yerine kullanılır. Patronadan sonra gelen bir aşamadır. Soluklanmak için en iyi yer Fındıklı'nın ötesindeki Kırbali iskelesinin oralardır. Çünkü oralarda serapa kahvedir. Beşiktaş iskelesi göründüğüne göre Süleyman'ın kahvesiyle Haso'da bekçisi Hasan'ın kahvesiyle karşı karşıya izlemektir. Ama bunlardan önce El Hacı Hanım'ın yalısı ile Muhsin Çelebi'nin arsasını ve de Kağıtçı Hafız'ın yalısını geçmemiz gerekir. Olsun, nasıl olsa Beşiktaş iskelesinin biraz ötesi de serapa kahve dükkanlarıdır. Ama biz yine yolumuzu sürdürelim. Çünkü Ortaköy'de de Gencelizade Ahmet Ağa'nın kahvesini bulabiliriz. Onun üstünde de Halil Efendi Halilesi'nin kahve dükkanı vardır. Biraz daha ötede ise Ortaköy imamı Hasan Efendi'nin kahvesi belirir. Kuru Çeşme'de ise Avram Yahudi'nin hanesi ve tahtında kahvesi herkese göz süzer. Ama buraya varmadan yolda Defterdar İbrahim Efendi Camii Şerifi'nin Ma-İleziz Çeşmesi'nden susuzluğumuzu giderebiliriz. Hadi tabana kuvvet, Kuru Çeşme ile Kuyumcubaşı iskelesinin arasında Aralık iskeledeki Kuru Çeşme Bostaniyen Ocağı'na da bir an önce tutalım. Ocağı mezburun altında bir bab kahvede buyruğumuzu bekler. Arnavut Kariyesi iskelesine geldikse hiç oyalanmaya kalkmayın. Burada kahve adına bir şey bulunmaz. Voli yeri denilen nam mahalde de bir şey yoktur. Ama Hançerli Karısı'nın hanesini geçip de Akıntı Burnu denilen yere ulaşırsak, Beyhan Sultan Hazretleri'nin Ma-İleziz Çeşmesi'nin üst yakasında Bostancı Baş Eskisi'nin kahvesi vardır. Bebek'te ve Küçük Bebek'te de kahve filan aramayın. Küçük Bebek'te bebek ustası Mahmut Usta'nın evi, hamamcı Mustafa Ağa'nın yalısı, Şeyhülislam Efendi biraderi Ata Efendizade Molla Efendi'nin yalısı vardır sadece. Ha işte, Rumelihisar'ı Pişgahı iskelesi göründü. Dipnot, Pişgahı önü. Orası da Serapa kahve dükkanlarıdır. Eski Hisar Serdarı Numan'ın kahvesi de birkaç yüz metre ötededir. Biraz çabuk olun, işte Mirgünoğlu iskelesi de Serapa kahve. İstinye'den, Yeniköy'den de bir şeyler ummayın. Orada Panayut Zimmi'nin hanesi. Dipnot, Zimmi Osmanlı Devleti uyruğu olup haraç veren Hristiyanlara ve Yahudilere denir. Artin Zimmi'nin hanesi, Çıkıkçı Zimmi'nin hanesi, Keresteci Acı Yenako Zimmi'nin hanesi ve daha birçok Zimmilerin haneleri ve Eyüp Naibi Ali Efendi, Şehri Mustafa Efendi gibi birkaç Türk'ün yalısı vardır. Tarabya ile Kireçburnu da çokluk Zimmi haneleriyle doludur. Yalnız Tarabya'da Frans elçisinin yalısı da vardır. Büyükdere'de onlardan geri kalmaz ama burada da yine Frans elçisinin kebir yalısı, Felemenk elçisi karısının hanesi, Ragusa konsolosunun hanesi, Ragusa konsolosunun öteki hanesi, İngiltere tercümanı Andonaki'nin hanesi, Rusya elçisinin kebir yalısı, Nemçe başkonsolosunun hanesi, Danimarka elçisi Ibsen'in hanesi vardır. Ama bakın, Sarıyer iskelesinde yorgunluğumuzu iyice çıkarabiliriz. Burada ister iskele meydanına bakan Tosyalı Mehmet'in kahvesinde, ister Ali Molla'nın kahvesinde, ister Hacı Abdi'nin kahvesinde, ister Çorbacıoğlu Ahmet'in kahvesinde biraz dinlenmeye bakalım. Çünkü Rumeli Kavakhisar'ına daha bir sürü yolumuz var. Yok, biz daha yorulmadık derseniz dinlenme işini Rumeli Kavak iskelesine bırakabiliriz. İskele Serapa kahvedir. İlerisinde Mustafa Reis'in kayıkhanesinin yanında ise Hacı Bozoğlu Mehmet'in kahvesi vardır. Kışlanın üstünde ise Salih Usta Kerimesi'nin kahvesiyle Salhane'nin yanındaki bir bab kahvede bizi beklemektedir. Zaten ben haber vereyim, buradan öte artık kahve diye bir şey bulamayız. En iyisi buralarda yorgunluk aldıktan sonra gerisin geriye dönmektir. Ha, bir kayık bulup da Anadolu Kavağı Kalesi'ne geçmek isterseniz ona bir diyeceğim yoktur. Orada da Osman Çavuş'un kahvesine rastlayabiliriz. Çarşı içinde ya da Selvi Burnu'na doğru da önümüze iki kahve kesecektir. Ama onlara kulak asmayın. 3. ayrımın sonu, sayfa 54.